Acılar, sevinçler, mutluluklar, hastalıklar, ölümler, düğünler hepsi hayatın içinde. Ve bütün bunların dahil olduğu bir yolculuk hayat. İşte 2023 yılında her türlü duygunun yaşandığı telaşlarla dolu hayatlarımıza bir saatlik ara vereceğimiz bir program başlıyor. Mola vakti.
Bu programımızda sadece neşe ve merak olacak. Basının ağır gündemine düşmeyen ilginç haberler, tarihten anekdotlar, bilimden, sanattan şaşırtan gelişmeler.
Bu da olur mu dedirten yemekler.
Anlam veremediğimiz fakat dinlediğimizde içimizi kıpırdatan şarkılar.
Gezegeni, hatta evlerimizi paylaştığımız hayvan dostlarımızın en akıl almaz halleri.
Ve daha birçok ilginç ve komik konu.
Yaşamın içinden güldüren, eğlendiren, keyifle bilgilendiren içeriklerimizle her çarşamba Türkiye saatiyle 20'de buluşmak üzere mikrofonlarımızın başında olacağız.
Siz sevgili dinleyenlerimizi de çaylarınızla birlikte, zira çaylarımız değil kahkahalarımız şirketten bizimle olmaya davet ediyoruz.
Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Can yayında Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Efendim, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Yunanlılar, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs 1919'u Karadeniz kıyısındaki Pontus Yunan varlığının sonu olarak işaret ediyorlar. Pontus olarak da adlandırıldığı ileri sürülen bölgede 600 yıldır yaşayan bu insanların 1914-1923 yılları arasında katledildiği, İslam'a geçmeye zorlandığı ya da Türk-Yunan nüfus değişimi sırasında 1923'te sürüldüğü Yunanistan tarafından iddia ediliyor ve adeta suç bastırıyorlar. Sözde Pontus Rumları soykırımı nedir ve 1980'li yıllarda hortlatılan bu yalan yanlış Yunan iddiasının çıkış noktası ve eriştiği aşama nedir? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Program yapımcımız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere de değineceğiz. Hoş geldiniz Sayın Yavuz yayınımıza.
Teşekkürler İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Efendim, Mavi Vatan'da geçen hafta yaşadığımız gelişmelerle başlayalım kıymetli hocam. Yunanistan-Türkiye ilişkileri yine ilk sıralarda yer alıyor. Yunanistan'da gündem yine değişmedi, Türkiye. Yunan basında öne çıkan gelişmelerle sözü hemen size bırakalım.
Tabii, zaten her zaman öyle yapıyoruz. Bunu artık alışkanlık haline getirdik. Çünkü Mavi Vatan'ın asıl bu ifadenin ortaya çıkışının gerekçesi Türk-Yunan sorunlarıydı. Onlar da ağırlıklı olarak Ege ve İşte son yıllarda da Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan deniz yetki alanları sorunlarıydı. Şimdi böyle olunca da Yunanistan'la Türkiye arasında özellikle 1970'li yıllarda başlayan, zaman zaman alevlenen sorunlar var. Bu geçtiğimiz yılda da sıkça bahsetmiştik. İşte depremle birlikte ve Yunanistan'daki tren kazasıyla birlikte bu sorunlar belki hafifler, tekrardan bir uzlaşma noktası bulur muyuz diyorduk ama pek de öyle olmuyor. Bunda öyle sanıyorum ki özellikle Yunanistan'daki 21 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ve bu seçimlerde de Türk düşmanlığının veyahut da yapılabilirse Türkiye ile ortak projelerin önemine değinerekten Türkiye ile ilgili birçok gelişmelere rastlıyoruz. Bunlardan ilki hangisi? Mesela Türkiye'nin sloganı rahatsız etti. Yunanistan durdurmak için 10 binlerce dolar ödedi diye bir şey var. Yunan basında manşet var. Şimdi bu nedir diye bakıyoruz. Bu habere göre Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki turizm kampanyasında kullandığı Türk Ecik'in ya da Türk Ecik'in yani Türk Egesi markasının patentini almasını engellemeye çalışıyorlarmış. Türkiye turizmde biliyorsunuz son 30 yılda oldukça büyük mesafeler kat etti. Aslında ben 70'li, 80'li hatta 90'lı yılların ortalarına kadar hatırlıyorum. O tarihlere kadar Yunanistan turizmde Türkiye'den çok öndeydi. Yani bir Rodos adası tek başına neredeyse Türkiye'ye bedeldi. Şimdi ise bir Antalya herhalde tek başına Yunanistan'a bedel gibi yani. Ona yakın. Şimdi Türkiye hem pandemi dönemindeki kayıplarını gidermek hem de bu Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta özellikle Ukrayna'dan gelen turistlerin sayısında azalma var. Bunları gidermek, bir de ekonomik yönden daha güçlenebilmek için yeni bir turizm kampanyası başlatmış. Buna da isim olarak Türk Ecik'in yani Türk Egesi markası çıkartmak istiyor. Yunanlar ise Ege işin içinde olunca buna dayanamıyorlar. Ege bizimdir diyorlar ya kendilerine göre. Bunu önlemeye çalışıyorlar, bu patenti almasını önlemeye çalışıyorlar. Onunla ilgili bir şey. Başkası, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye F-16'lar için bir modernizasyon paketi satışını onayladı. Şimdi bunlar F-16 biliyorsunuz muharebe uçakları. Türkiye'de F-16 uçakları var. Bunlar 4. nesil uçaklar deniyor. İşte bazı yeni malzemeler var. Aviyonikler dedi. Bunlar ve diğer yedek parçalarını alırsa Türkiye elindeki F-16'ları modernleştirebilecek. O zaman 4,5 nesil oluyor yani bu şekilde. Aslında yani 79 civarında böyle bir kit ve 40'ta F-16 istemişti Türkiye. Bu sadece yani toplam şeyin paketin değeri 20 milyar dolar civarındaydı. Türkiye ne istedi? Bunu da kısaca açıklayayım. Biliyorsunuz Türkiye F-35 uçaklarının şeyinde vardı. Ortak ülkeler arasındaydı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye S-400 füze savunması sistemini Rusya'dan aldı diyerekten KATSA uygulamaları kapsamında bazı yaptırımlar uygulamaya başladı ve F-35 programından da Türkiye'yi çıkarttılar. Oradan hatta Türkiye'nin de alacakları var sanıyorum 2,5 milyar dolar civarında. Daha sonra Türkiye o halde bize F-16 verin ve onun kitlerini verin dedi. Çok olumsuz yaklaşmadılar. Ancak Amerikan Kongresi'nde bunu önlemeye çalışan gruplar var. Kimler? Özellikle Rum-Yunan. Evet, Rum-Yunan lobisi bunu Türkiye önlemeye çalışıyor. Onların içerisinde de önde gelen ismi Senatör Bob Menendez söylemiş olduğunuz gibi. Şimdi burada F-16 tekrar konuya gelecek olursak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye işte bu 220 milyar dolarlık paketin içerisinde sadece 259 milyon dolarlık, dolar değil 250 milyon dolarlık yani istenenin neredeyse %10'u kadar olan bir miktarının kapısını açmış, bunu verin diyor. Pardon %10 bile yok, %1 veya 1,5 kadarını diyelim, çok az. Ancak bu Yunan basınında konu Türkiye olunca hemen ayyuka çıkardılar. Fakat az önce söylemiş olduğum gibi bu Senatör Bob Menendez Yunan basınına dün veya evvelsi gün olacak Amerikan Dışişleri Bakanlığı F-16 satışı konusundaki kararına tepki göstermiş. Türkler F-16 uçağını hak etmiyor demiş Hazret. Böyle bir şeyi var. Tamam mı? Ama ben söylediğim gibi 259 milyon dolarlık değil 20 milyar dolarlık isteklerimizin gerçekleşmesini arzu ederdik. Hatta geçen hafta burada TCG Anadolu'yu konuşurken de söylemiştik. TCG Anadolu işte F-35 tip uçakların dikini havalanıp inebilen uçaklar için dizayn edildi demiştik. O tip uçağımız yok şu anda. Keşke F-35 projesi tekrar devam edebilse diyelim. Neyse bir başkası TCG Anadolu Yunan basınında TCG Anadolu'nun İstanbul görkemi ve İzmir'e seyri. TCG Anadolu geçen hafta konuştuk demiştim. Yunanistan'ın Yunan medyasında durdurak bilmeden işlenmeye devam ediyor. Bayram süresince de biliyorsunuz TCG Anadolu İstanbul'da Sarayburnu'na bordalamış, yanaşmış yani. Ve halkın da büyük bir ilgisine mazhar olmuştu. Ben dün gördüm, böyle yani oradan kum kapıya kadar filan üçerli kuyruk vardı.
Kilometrelerce uzayan
evet,
bir kuyruk
evet,
var.
Evet, çoluğunu çocuğunu alıp gelenler vardı. Onlar için çok değişik bir durum tabii. Bu Yunan basınında yer almış. Sonra işte dün biliyorsunuz öğle saatlerinde kalktıktan sonra, avara ettikten sonra diyelim, Boğaz'da Cumhurbaşkanlığı ve kuvvet komutanlarını, Genelkurmay Başkanlığı selamlayıp oradan da sanıyorum İzmir'e doğru yol almış. Şimdi bunu da TCG Anadolu'nun İzmir'e gitmesi de Yunanlıları ürkütmüş. Bize Türkiye mesaj mı veriyor diyerekten. Hem Ege'ye bir de İzmir özellikle. Böyle olunca hemen TCG Anadolu'yu da gene manşetlerine taşımışlar.
Evet. Enerji alanında da önemli gelişmeler yaşadığımız bir haftaydı.
Hangi alan dediniz hafta. Affedersiniz?
Enerji konusunda da.
Enerji dedi de evet.
Karadeniz gazı ile ilgili de başlıklar var galiba notlarınız arasında.
Evet, şimdi Karadeniz, birazdan asıl konumuz zaten Pontus'tu. Pontus aslında Karadeniz demek. Karadeniz'de de yani Yunanların, eski Yunanların tabirle Pontus'ta da çok önemli gelişmeler oldu. Nedir bu? Karadeniz'de biliyorsunuz Türkiye'nin deniz yetki alanları bölgesinde daha önceden doğalgaz bulunmuştu. O doğalgaz ilk kez geçtiğimiz günlerde karaya çıktı. Bununla ilgili olaraktan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye müjdesi vardı. Enerji Bakanı'nın da vardı. Ancak Yunanistan'da bunu tekrar manşetlerine taşıdılar. Burada Karadeniz gazının aslında şeyine baktığımızda incelediğimiz zaman rezervi 710 milyar kübik kübik metre civarında, metre küp civarında diyelim. Türkiye'nin yaklaşık 50-55 milyar metre küp yıllık hacmi kullanma kapasitesi düşünüldüğünde çok uzun değil yani 15-16 yıl falan olabilir. Ama bu kadar bile olsa çok önemli çünkü Türkiye ihtiyacı olan doğal gazının gene %50'nin üzerinde dışarıdan alıyor. Pardon, hatta daha fazlasını sadece bir ara sadece Rusya'dan %56'sını aldığını hatırlıyorum ben bir zamanlar. Şimdi Türkiye geliştikçe, sanayileştikçe, ihtiyaçlar arttıkça, Türkiye'nin hemen hemen her yerine doğal gaz verilmeye başladıkça, ayrıca konutlara da ısınmak için ihtiyaçlar daha da artıyor. Bu çok önemli bir şey ama bunun tamamını birdenbire Türkiye'ye vermesi mümkün değil. İşte azar azar olacak bu. Önce bir kısmı bulunan yer ve batıda kullanılmaya başlayacak. Sistemde tabii diğer ülkelerden gelen doğal gaz da var. Onlar Avrupa'ya gönderiliyor bir kısmı. Bunda bir kısmı gönderilecek. Ancak baktığımızda biliyorsunuz Sakarya sahasında 2200 metre derinlikten çıkarıldı bu. Ve sonra 170 kilometrelik denizaltı boru hattıyla karaya ulaştırıldı. Hakikaten bir tarihi adım. Türkiye bir zamanlar böyle bir şeyi tahayyül dahi edemezdi. Ben hatırlıyorum, memleketim 4 yıl Hatay, İskenderun Körfezi'nde o kadar araştırmalar yapılmıştı bir zamanlar petrol diye. Ancak bulunamamıştı. İnşallah Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de biliyorsunuz arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada da buluruz diyelim. Doğalgaz Türkiye için büyük bir nimet sanıyorum. Yakın gelecekte bu halkın da hizmetine söylendiği kadarıyla yani mutfakta kullanılacak, sıcak suda kullanılacak doğalgaz da bedava verilecekmiş. Cumhurbaşkanının ifadesi bu şekilde. Bunu seçim yatırımı şeklinde düşünenler var. Sadece öyle düşünmesinler. Şöyle söyleyelim. Suudi Arabistan, sonra Körfez ülkeleri bunlar petrol ve doğalgaz zengini biliyorsunuz. Onlara gittiğiniz zaman kendi ülkesinde kullanılan akaryakıtın ve doğalgazın ne kadar ucuz olduğunu çok daha iyi anlayabilirler. Amerika'da bile bir zamanlar yani 15-20 sene önce bir galon benzin çok ucuzaydı. Galon işte 3-4 litre galiba. O kadar ucuzdu yani. Bunlar doğal şeylerdir.
Yine Karadeniz'den devam edelim evet. O zaman. Tahıl koridoru konusunda yeni açıklamalar geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Detaylara dair yine sizden bilgi almak isteriz.
Evet, şimdi tahıl koridoru ilk çıktığında 120 gün, yani 4 ay uzatılmıştı. Sonra bir 4 ay daha uzatılmıştı. Son olarak 60 gün uzatıldı. Yani Rusya 60 günle sınırlamıştı bunu. Bir ayı geride kaldı. Şimdi yakında gene bir başka uzatma var mı diyerekten bu beklenecek. Ama şu var, 9 ay içerisinde 28 milyon ton şeylere, tüketicilere ulaştırılmış. Çok iyi bir miktar bu. İşte Amerikan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye'nin de girişimleriyle biliyorsunuz bu hayata geçmişti. Türkiye'nin burada çok önemli rolü vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Rusya'nın her şeye rağmen burada bu tahıl koridorunun iyi işlemesini engellemeye çalıştığını ileri sürüyor. Yani ticari gemilere yönelik tehditlerle girişime katılanların güvenliğini tehlikeye atıyor şeklinde ifadeler kullanmış. Türk tarafında böyle bir itiraz yok. Öyle sanıyorum ki gene uzatmalara gitmesi için Rusya'yı sıkıştırmayı düşünen bir algı yönetimi olabilir bu. Şu anda çünkü tahıl koridoruyla ilgili bilinen önemli bir şey yok, olumsuzluk yok. Sadece evet, uzatma olur mu olmaz mı o beklenecek. Hı
hı. Peki savunma sanayi alanında hangi gelişmeleri takip ettik?
Evet, sadece TCG Anadolu değil, tabii ki savunma sanayimiz hem şeyde tersaneler anlamında deniz kuvvetleri için, hem hava kuvvetleri için veya erken ihbar için havada, işte Milli Muharebe uçağından Kızıl Elma'ya kadar veyahut da şeyin özel firmaların ürettiği bu Baykar'ın ürettiği SİHA'lar, İHA'lar, bunlar zaten her zaman bakıyoruz, iftihar da ediyoruz. Şeyde bile
Amerika Hatay tankıyla ilgili yeni gelişmeler tabii, var.
Amerikan sızdırılan istihbarat bilgilerinde bile Türklerin bu İHA'ların, SİHA'larının Ukrayna tarafından Rusya'ya karşı ne kadar maharetle kullanıldığından bahsediliyor. Dün gene bir şey okudum. Hatta Türk İHA ve SİHA'ları Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesinde bir yumuşak güç olarak bile gösteriliyor. Yani böyle bir şey var Türkiye'nin. Çünkü Mısır da bundan almak istiyormuş. Onlar var. İşte onun gibi bu hafta içerisinde Mir İda'dan torpido atışı gerçekleştirildi diyor. İda insansız deniz aracı. Torpido attığına göre artık o İda değildir, SİDA'dır. Yani silahlı insansız deniz aracıdır. Zaten bazılarında şeyler de var. Böyle uçak savar benzeri veyahut da makineli tüfekler de var. İDA'lar, İDA olarak kullanılanlar bana göre denizaltı savunma harbi deriz biz. Denizaltıların keşfedilmesi için üzerlerinde sonar vardır. Onlara İDA diyebiliriz keşif için. Ama artık torpido atıyorsa bu SİDA'dır. İşte torpido da 60 Sefine Tersanesi'nin geliştirdiği İDA'mız. İnşallah daha iyilerini, daha gelişmişlerini yapacağız. Bu İDA ve SİDA'lar konusunda da diğer ülkelerden Türkiye'ye karşı, Türkiye'den epeyce istekler var.
Evet, ve geçelim şimdi çevreyle ilgili haberlere
isterseniz. Evet, şimdi Mavi Vatan içerisinde çevre olmazsa olmazımız. Büyük Pasifik'in ortasında çöp alanlarında deniz canlısı türleri gelişmeye başladı diye bir gelişme var. Yani ben bir çevreci olarak zaman zaman burada Mavi Vatan'da getiriyorum ya, hani diyorum ki işte aslan yatağından belli olur. Bu sadece kendi odan, evin, sokağın yahut da mahallen, hatta şehrin, devletin değil, dünya bile değil, evren diyoruz. Şimdi işte dünyada şeyde Büyük Okyanus'un ortasında çöpler birikmiş. Çeşitli yerlerden atılan çöpler ve buralarda çeşitli deniz canlıları türemeye başlamış. Bu çöp yığınlarının yaklaşık 1/3'ünün birlikte yaşayan kıyı ve açık denizlerde yaşayan canlı türlerinin bu atıkları ve yuva yaptıkları gözlemlenmiş. Bu var. Daha beteri oluyor tabii. Mesela kaplumbağalar, su kaplumbağaların bir kısmı bunları küçükler yem diyerek yiyorlarmış ve tabii hayatlarını kaybediyorlar. Buna varıncaya kadar bir şey var. Bu araştırma Nature Ecology Evolution dergisinde yayımlanmış. Yakın zamanda yapılan başka bir çalışmada acil bir müdahale politikası uygulanmaması halinde 2040'a kadar okyanuslardaki plastik atık oranının 2.6 kat artacağı belirtiliyor. Müthiş bir rakam bu. İnşallah aklımız başımıza gelir o zamana kadar. Gene okyanuslardan devam edelim mi?
Buyurun kıymetli hocam.
Okyanusun 8000 metre derinliğinde kanserojen madde bulundu diyor. Deniz araştırmacıları, derin deniz araştırmacıları dünyanın en derin noktalarından birinde insan yapımı kanserojen etkisi olan bir kirleticiye rastladı diyor. Bunu Stockholm Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu ortaya çıkarmışlar. Pasifik Okyanusu'ndaki Atacama çukurunda bulunuyor. Keşif 1970'lerde geniş çapta yasaklanmış olan bu kimyasalların çevre kirliliğindeki rolünü ve doğada ne kadar uzun süre dayanabildiğini gözler önüne seriyormuş. Araştırmada deniz seviyesinden 8000 metre derinlikte 5 farklı noktadan toplanan tortu çekirdekleri incelenmiş ve bu dünyanın en ücra bölgelerinde bile PCB şeklinde kimyasalın bulunduğu tespit edilmiş. Bunlar da kanserojen özellikli malzemeler.
Evet.
Denizden devam edelim. Hep burada söylüyoruz ya, şeyden Kolombiya'dan denizaltıyla uyuşturucu kaçırıyorlardı diye. Bu defa Sicilya'ya geldik. Akdeniz'de. Sicilya'da denizde 8,5 milyarlık kokain diye bir gelişme var. İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Catania kenti açıklarında hava birlikleri tarafından yapılan rutin kontrolde denizde çok sayıda paket fark edilmiş. Bunların 400 milyon euro yani 8,5 milyar TL'lik kokain olduğu anlaşılmış. Maalesef bu kötü şeylerde ama alet oluyor mavi vatan. Son olarak bir de 2. Dünya Savaşı'ndan bir kalan bir şey söyleyelim. Amerika tarafından batırılan bir Japon gemisi vardı. Bu Montevideo Maru adı geminin enkazı yaklaşık 81 yıl sonra Avustralya'nın Silent World Foundation grubunun öncülük ettiği araştırmayla gene Hollandalı bir grup daha katılmış. Ve bu arama çalışmaları Filipinlerin Luzon Adası'nın 110 kilometre kuzeybatısında bulmuşlar diyelim. Burada son verelim isterseniz.
Evet, Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmeler böyleydi. Kısaca soluklanalım, ardından söyleşimize devam edeceğiz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Tarihi perspektif içerisinde sözde Pontus soykırımının yakın tarihimize ve günümüze etkilerini konuşacağız. Kıymetli hocam, Pontus kavramıyla başlayalım dilerseniz. Sözde Pontus soykırımı ne demektir ve Türk kamuoyunda ilk kez ne zaman duyulmaya başlandı?
Evet, şimdi 1980'li yıllarda duyulmaya başladı. Tabii 1980'li yıllarda daha çok Türk-Yunan ilişkilerini yakından izleyenler, özellikle silahlı kuvvetlerde, deniz kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı bunu duymaya başladı. Hatta 1994 yılında da Yunanistan'da bu 19 Mayıs günü Pontus soykırımı anma günü olarak, ya da Pontus Rumları, Pontus Helenleri neyse, soykırımı anma günü olarak kabul edildi. 23 Şubat 1994'te çıkartılan bu konudaki yasa aynı yıl 7 Mart'ta Yunan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yani ben 1999'da Genelkurmay'da Yunanistan Şube Müdürü olduğum zaman bile bizim Türk kamuoyunun bu konudan haberdar olmadığını biliyorum. Yani gittim 97'de, aradan 3 sene geçmişti. Ben meraklı turşucu olduğum için biliyordum ama biliyorum ki arkadaşlarımın o dönemdeki deniz subaylarının bile çoğu bilmiyordu bunu. O şekilde değil. Aslında hortlatılan başka şeyler de var. Mesela Küçük Asya Rumları ve Doğu Trakya Rumları yahut da Küçük Asya ve Doğu Trakya Helenleri soykırımı da var. Bu da 1998'de onlar tarafından kabul edildi. Yani onlar sanki İzmir'e çıkan Türklermiş gibi, Yunanlar değilmiş gibi, ama konumuz o değil. Onlar da böyle yeni yeni bir şeyler çıkartıyorlar, ortaya çıkarıyorlar. Türkiye'nin aleyhine olsun da ne olsa olsun diyerekten. İsterseniz tekrar Pontus'a dönelim. İşte 1994 yılının Mart'ında Türk kamuoyu ufak ufak bundan haberdar olmaya başladı. Aslında nedir bu? Siz açılışta da yapmıştınız. 1914 ile 1923 arasında onlar bir soykırımdan bahsediyor, değil mi? 350 bin Rum'u göya orada Türkler katletmiş. Bundan bahsediyor. Oysa öyle değil. Biz düşünebiliyor musunuz? 1994'te Yunanlar bunu yaparken, 98'de işte Küçük Asya Helenlerini anma soykırımı yaparken, Türkiye ise o tarihte Soğuk Savaş sona ermiş. Karadeniz'e Soğuk Savaş'ın getirdiği şeyle, rüzgarla birlikte Karadeniz'de Rumların Trabzon ve havalesinde o Sümele Manastırı'na gelip şey yapmalarına, ayin yapmalarına vesaire her şeye müsaade etmiştik. Oraya rahatlıkla gelip gidebiliyorlardı. Yani Türklerin hoşgörüyle açmış olduğu bu kolaylıklara Yunan tarafının ise farklı yaklaştığını gördük. Yani nasıl? Bu defa tekrardan bu bölge işte Rumlara aitti, Pontusumlarına aitti demeye başladılar. Orada sözlük ve lehçelerden Rumca kelimeleri araştırmaya başladılar. Kendilerine göre bazı köylerin, birçok köyün aslında Rum olduğunu, Türkleştirilmiş veya Müslümanlaşmış olduğunu iddia etmeye başladılar. Yani olay 1990'lı yılların ortalarında diyelim, en azından Türkiye'de duyarlı kesim tarafından fark edilmeye başlandı. Ama çıkışı aslında 1980'li yıllardır. Yani niye? 1980'li yıllarda, daha doğrusu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, arkasından 1980'li yıllarda Yunanistan 81 sanıyorum, 82 pardon, Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini daha da geliştirdi. Ve Türkiye aleyhinde ne bulursa veya bunu önce kendi kendini ikna etmeye, Yunan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı. Arkasından da kendisine taraftar bulmaya çalıştı. Böyle başladığını görüyoruz diyebiliriz.
Evet. Peki Pontus kavramının anlamı nedir kıymetli hocam? Bu kavram da çok tartışılıyor. Etnik bir anlamı yoksa coğrafya anlamı mı taşıyor? Tartışılan bir konu. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi şöyle, antik Yunan dönemine baktığımızda, yani milattan önce işte 400 tarihine itibaren diyelim, o Perikles'ler dönemine itibaren, o dönemde Yunanlıların Karadeniz için kullandığı tabir Pontus, yani Karadeniz'in güney kıyılarına, mevcut şimdiki deniz var ya, Karadeniz, Mavi Vatan'ın kuzeyindeki denizimiz, onun güney kıyılarındakilere, kıyılarına Pontus diyorlar ve o sahilde yaşayanlara da Pontuslular adını veriyorlar. Araplara bakıyoruz, bu bölgeye Bahri Esved, Bahri Bindus adı veriyor. Rusların Kizarna More, yani Kızıldeniz anlamına geliyor bu, More deniz anlamında, Kizarında kırmızı kızıl. Türklerin Bahri Siyah, pardon, Siyah Deniz Kızarını. Türklerin ise Bahri Siyah olarak adlandırdığı görülüyor. Asur kaynaklarına daha önceye baktığımızda Pontus kelimesi Karadeniz için kullanılıyor. Karadeniz'de geçmişte Pontus ya da Pontos adıyla bilinen, Karadeniz doğusundaki tarihi geçmişi bilinen en önemli şehir Trabzon şehri. Aslında Trabzon'la ilgili yeri gelmişken söyleyeyim. Philip Falmerayer diye bir Alman tarihçi var. 1833'te Trabzon İmparatorluğu diye bir kitap yazmış. 1833. Ben bu kitabın çevirisini yaptım ve Türk Tarih Kurumu da bunu yayınladı. 2011 veya 12, şu anda hatırlayamıyorum. 10 da olabilir yayınladığı tarih. O zaman biliyorum 5 farklı dil Almanca'nın dışında, onlardan da faydalanmış. Çok güzel bir kitap. Şimdi o kitaba baktığım zaman Trabzon, Trapezun şeklinde bir bizim buradaki mevcut olan Trabzon var. Kırım'da bir Trabzon var. Çanakkale Boğazı'nın üzerinde bir Trabzon var. Bir de güneyde Fethiye'nin oralarda bir Trabzon var. Bu niye öyle? Hani şey Amerika'ya gidiyorsunuz ya, New Jersey diyor veyahut da Bristol diyor, bilmem ne diyor. Avrupa'dan göçenler Amerika'da kendi şehirlerini, köylerinin adını koymuşlar. Mesela benim Hatay'ın Dört Yol kazasının Ocaklı köyü, Ocaklı, ama Azerbaycan'da da Ocaklı diye bir yer varmış. Tamam mı? Onun gibi bunu yapabiliyorlar. İşte bizdeki Sincan gibi, Ankara'daki. Bunun gibi yani. Bu tip yerler var. Dolayısıyla yeri gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Sonra bakıyoruz. Gene şeye dönecek olursak Pontus olayına. Pontuslar M.Ö. 4. yüzyıl öncesinde Orta Asya'dan gelen kavimlerce ele geçirilmişler. Bölgenin ilk yerleri Yunanlılar değil. Bu gerçek 19. yüzyılın Alman araştırmacılarından Jakob Philipp Falmerayer, az önce söylediğim, onun da dahil olduğu birçok batılı araştırmacılar tarafından kabul ediliyor. Pontus coğrafyasının Anakara'daki parçası da Karadeniz'in Anadolu kıyılarında Doğu Karadeniz kıyıları ile ayrıca Yeşilırmak, Kızılırmak ve Kelkit havzasını kapsayan bölge oluyormuş. Böyle dersek herhalde yerini tarif etmiş oluyoruz sanıyorum.
Evet, biraz da tarihsel süreçten.
Ama bunu affedersin, biraz da bunu Sinop'un batısına kadar da yayanlar var. Trabzon, Samsun havalisi ağırlıklı ama Sinop'un batısına kadar da kaydıranlar oluyor. Bir şeyi daha ilave edeyim. Şimdi bu daha sonra Roma İmparatorluğu geliyor bölgeye. M.Ö. 47 yılında Lejyon kuruluşu gerçekleştirdiğinde adını Klasik Pontica, zaten Pontus olduğu anlaşılıyor. Klasik Pontica adını vermiş. Sonra 1204 yılı var asıl Rumların iddia ettiği. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi var biliyorsunuz. Latinler İstanbul'u ele geçirirler. Ve buradaki imparatorluk hanedanının bir kısmı şeye kaçar, İznik'e kaçar, bir kısmı da Trabzon'a kaçar. İkisi de orada devam ettirirler. İznik'teki daha sonra 1260'lı yıllarda, 63 yılında Latin İmparatorluğu kendiliğinden dağılacaktır. Tekrardan Bizans İmparatorluğunu devam ettirirler. Şeyde ise Trabzon'a gelenler ise Komnenos ailesi. Buradaki şeyin de o dönemdeki Gürcistan'daki hakim kraliçe Tamara'nın da yardımıyla Trabzon'da da kendi devletlerini kurarlar. Ne zamana kadar? Osmanlı Devleti tarafından, yani Fatih Sultan Selim tarafından 1472 yılında ele geçirilinceye kadar burada yaklaşık 250-260 yıllık bir hükümranlık kurduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Ama söylediğim gibi çok büyük topraklar değil bu. O dönemde hatırlayın, bir taraftan Anadolu Selçukluları var bölgede, sonra Moğol istilaları var. Ama onlara rağmen işte bu Bizans oyunları falan diyorlar ya, bu şey çok iyi yapmış bunu. Pontuslar bu işi çok iyi yapmış. Hatta işte şey Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan, Uzun Hasan'la mesela şey yapmış, imparator kız kardeşini vermiş Uzun Hasan'a ki dostluk devam etsin diyerekten. Çünkü Osmanlı Devleti'nin büyüdüğünü, kendisi için zararlı hale geldiğini görüyor. Kendisine bir tampon koruyucu olsun diyerekten bunu dahi kullanmış.
Evet, şimdi peki Rum-Yunan ikilisine geçelim isterseniz vaktimizde.
Evet.
Verimli kullanmak adına ilk ne zaman yeni bir Pontus devleti kurma hayaline kapıldılar? Yani bu mirasa sahip çıkmak isteyen, yeniden diriltilmeye çalışılan bir devlet iddia ediliyor. Rumları bu konuda en önemli yardımda kimler, hangi dönemlerde destek verdiler değerli hocam?
Şimdi bu başlangıcı aslında 1821 Roma isyanına, Mora isyanına kadar gider. Sonra 1829'da Yunan devleti kuruluyor biliyorsunuz. Bağımsızlığını ilan ediyor. Ancak 19. yüzyıl Osmanlı'nın artık giderek gerilediği en zayıf dönemlerinden birisi. Sırasında özellikle Birinci Dünya Harbi çıktığı zaman bölgedeki hareketlenmenin daha fazla olduğunu görüyoruz. Burada Rum Pontusçularının ileriye çıkıştan demeyeyim diye ortaya çıkışlarını hazırlayan bazı yan etkenler de var. Birisi Fransız ihtilali demiştik. İkincisi ise misyonerler. Özellikle mesela Merzifon Amerikan Koleji bunlardan bir tanesi. Yani geçtiğimiz zamanlarda sanıyorum Bulgar ayaklanması ile ilgili olaraktan demiştik İstanbul Robert Koleji Amerikalıların burada Bulgarların bazı yöneticilerini yetiştirmişler demiştik. İşte Karadeniz kıyısında da yine Amerikan kolejlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Bu yeterli mi? Değil tabi. Özellikle Birinci Dünya Harbi ile birlikte biliyorsunuz Yunanistan harbin sonuna doğru şeye itiraf devletlerin tarafına katılınca Yunanistan'a Batı Anadolu istediği Batı Anadolu'yu vermek istedi. Aslında Yunanistan İstanbul'da istiyordu. Aynı dönemde Pontus Rumları ki bunlar Birinci Dünya Harbi sırasında çeteleşmişler ve Osmanlı'yı da bir şekilde sıkıştırıyorlardı. İşte İstiklal Harbi sona erdikten sonra Paris Kongresi toplandığı zaman Venizelos bir taraftan Batı Avrupa'yı ve İstanbul'u istiyor Yunan Başbakanı. Bir taraftan da Pontuslar, onlar da teşkilatlanmışlar. Hatta Birinci Dünya Harbi sırasında Ruslar bölgeye geldiği zaman onları teşkilatlandırmış, silahlar da vermiş. Bir birlik de kurup Kafkasya'da Ruslar yanında da çatışmışlar. Bunlar da var. Şimdi dolayısıyla Pontus Rumlar da kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Ancak Venizelos daha çok temas halinde batılı ülkelerle, itiraf devletleriyle. Hem Pontus hem Yunanistan'a Batı Anadolu'nun verilmesi olmuyor. Bir de Amerika o bölgede bir Kürt devleti kurmak istiyor. Bu da şey var. Buna rağmen Pontuslu teşkilat mektup yazıp o dönemdeki Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'a kadar da bunu ulaştırıyorlar. Ama o arada biliyorsunuz İstiklal Harbi başlıyor. İstiklal Harbi'nden önce çok kısa bahsedecek olursak Gazi Mustafa Kemal Paşa biliyorsun Osmanlı Sultanı tarafından Samsun'a gönderilmişti. Gerekçesi şuydu, bölgede Rumları rahatsız eden Türk çeteleri var diyelim. Oysa 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman tam farklı bir durum görüyor. Orada tam tersine Rum çetecilerin Türklere baskı yaptığını görüyor. Onların terör ve tetiş hareketlerinde olduğunu görüyor. İşte İstiklal Harbi başladıktan sonra da bu çeteleşme devam ederken en sonunda oradaki merkez orduları komutanı Nurettin Paşa oraya görevlendiriliyor. Nurettin Paşa buradaki Rumların bir kısmını da bölgeden göçe zorluyor. Yani iç kesimlere gönderiyor. Şimdi özü itibariyle şu, 19 Mayıs'tan itibaren, 19 Mayıs diyor, 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, yani İstiklal Harbi ile birlikte oradaki Pontus Rumlarının yok edildiğini, daha doğrusu soykırımına uğradıklarını söylüyor. Oysa öyle değil. Yani burada çok fazla rakamlara boğmak istemiyorum. 350 bin vesaire diyor. Ama tarafsız tarihçiler, Justin McCarthy gibi, hatta İngiliz Toynbee gibi onların ifadelerine göre Rumların ileri sürdüğü rakamlar çok çok fazla. Ayrıca da dediğim gibi öldürülen yok, tam tersine Rumların öldürdüğünü görüyoruz. Bu bir Rum paranoyası. Asıl mesele şu, Lozan Barış Anlaşması ile birlikte biliyorsunuz mübadele var. Mübadelede Batı Trakya'daki Türkler yerinde kalacaklar, İstanbul'daki Rumlar yerinde kalacaklar. Karşılıklı olarak her iki ülkedeki Türkler, Müslümanlar ve Rumlar karşılıklı olarak değiştirilecektir. Yani şimdi bunlar yerlerinden, yurtlarından edildikleri için özellikle Türkiye, özellikle de İstiklal Harbi'nin baş kahramanı, başkomutan Mustafa Kemal'e karşı büyük bir nefret duyuyorlar. İşte 19 Mayıs'ı Pontus Rumları soykırımı diye anmalarının asıl gerekçesi bu dersek herhalde açıklamış evet, oluruz.
Hem de milli kurtuluş mücadelemizi değersizleştirmeye de çalışıyorlar bu tarihi.
Tabii. Hem Mustafa Kemal'i hem İstiklal Harbi'ni onu değersizleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Gene Genelkurmay'da görev yaptığım zaman da dikkatimi çeken bir şey vardı. Türk-Yunan ilişkileri düşünüldüğünde en fazla Türkiye karşıtı olanların da bu mübadele sırasında Yunanistan'a gönderilenler olduğunu görüyoruz. Mesela hilafsız bir Türk düşmanı olan Papa Temelis diye bir milletvekilleri vardı. Selanik milletvekili. İşte hemen Pontus Rumları soykırım anıtını diktirmek isteyenlerin başında bu geliyordu. Bunların olduğunu görüyoruz. Keza bu İzmir bölgesinden, Buca vesaire o bölgeden Yunanistan'a mübadele ile gidenler var. Onlar içerisinde de müthiş Türk düşmanları olduğunu biliyorum. Bunları bilmemiz lazım. Yani bir araya geldiğinizde iyidir. Aa işte benim atam, işte ninem, dedem Türkiye'den gelmişidir. Tamam mı? Muhabbet güzeldir. Çünkü şey iyi. İki tarafta sıcakkanlı. Yemek kültürü birbirine çok yakın vesaire. Ancak oradaki Yunan'ın aklında hep Türkler bizi ülkemizden, yerimizden, yurdumuzdan etti diye düşündüler. Oysa oradan gelen Türklerde böyle bir şey yoktur. Yani muhacir deriz ya, genellikle Selanik göçmeni de var. Ondan sonra daha uzaktan gelen de var. Girit göçmeni de var. Hep akrabalarımız içerisinde var bunlardan. Onlar da hiçbir şekilde Yunan düşmanlığı bu şekilde değildir. Bir fanatizm içerisinde değildir. Ama Yunanlarda bunun olduğunu görüyoruz.
Evet. Peki son bir soru yöneltelim hocam sizlere. Yunanistan'ın Türkiye karşıtlığı ve sözde Pontus soykırımı iddialarına dair yorumlarınızı almak isteriz. Son dönemlerde Pontus'la ilgili Yunan iddialarının gerekçesi ve gelecekle ilgili beklentileri ilişkinde yorumlarınız nedir?
Şimdi aslında bir kısmını söyledik bunun cevabını. Cevabını verdik. Şimdi şöyle Yunanistan son dönemlerde şeyden kaldı bu. Hani İkinci Dünya Harbi'nde Yahudiler, Almanlar Yahudi soykırımı yaptı dediler. Hı hı. Bunun sonuçlarında bazı imkanlar elde ettiler ya.
Evet.
Benzer şeyi istiyorlar. Yani daha yerler. Evet, tazminat gibi, toprak gibi. Aynı şey Ermenilerde de var ya, 4T evet. Var onun. Ondan başlıyor. Tanıma, tanıtma, arkasından tazminat ve toprak diyerekten. Bunu devam ettirmek istiyorlar. Son zamanlarda mesela 1990'lı yıllarda Yunanistan aynısını Almanya'dan istemeye başlamıştı. İkinci Dünya Harbi'nde işgal edilmişlerdi ya, Almanya'dan istiyorlardı. Bu son aylarda da hatırlayacak olsanız Polonya gene İkinci Dünya Harbi'nde Almanya tarafından işgal edildiği için Almanya'dan gene tazminat istiyor. Yani bunun sonucunda şu veya bu şekilde nemalanmak istiyorlar. Bunu görebiliriz. Bir de Türkiye Cumhuriyeti gerçekten zayıflarsa, gaflet ve hıyanet diyoruz ya, o hale düşerse özellikle kendileri yapamazlar ama işte Avrupa Birliği üyesi, Amerika'daki Rum lobisinin sayesinde tekrar buralara çocuklarımız, torunlarımız gidebilir diye bir hayal içerisindeler. Yani Megali İda'nın bir parçası bu, değişmez bir parçası dersek kesinlikle cevabını vermiş oluruz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız, yorumlarınız için. Sağ olunuz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteydik. Mavi Vatan'ın bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan.